Ayrım 25, sayfa 267. Carol gömülmeden, Josh Mallerman. Bonnie Kelly Town'da. Akşam saatleriydi, henüz karanlık çökmemişti ve Kelly Town sakinleri ya taverneye gitmek için evlerinden ayrılıyorlardı ya da evlerinde aileleriyle akşam yemeği yiyorlardı. Kelly Town'da tıpkı Harrods gibi yolun varlıklı kasabalarındandı. Bankacılar, tüccarlar ve at sahipleri kuytuda kalan bu hoş kasabayı evleri bellemişti. Fakat Kelly Town yağıyla meşhurdu. Edward Bunny, Duma'nın okul binasında yol açtığı yıkıma tanık olmuştu. Kiralık katilin öfkesi hakkında pek çok hikaye duymuş olsa da o öfkeye bizzat şahit olmak bambaşkaydı. Olan biteni eskiden James Moxie'ye yoldaşlık eden adamın çöpten geçilmeyen bahçesinin yanındaki ağaçlıktan izleyen Bunny, kiralık katilin delinin tekindense bir şeytan olduğunu düşünmeye başlamıştı. Münzevi'nin ölümü korkunçtu ama Bunny yoldaki kasabalarda pek çok katliama şahit olmuştu. Fakat ateş okul binasının pencerelerinden kıvrıla kıvrıla dışarı taşan alevler, bacadan ve kapılardan çıkan simsiyah duman ve tüm bu manzaranın önünde aklını kaçırmış bir çocuk misali dikilen duman. Bunny tüylerinin diken diken olmasına mani olamıyordu. Duman'ın Moxie'ye henüz yetişemediğini biliyordu ve Lafayette'in öğrenmek istediği de buydu. Bunny kiralık katili tutanın Moxie'nin Harrods'a varmasından endişe ettiğini tahmin edebiliyordu. Bunny hikayeyi Vıcık Vıcık Fısıltı gazetesinden ilk duyduğunda Duman'ın tutulduğu gün sona ermeden Moxie'yi öldüreceğini düşünmüştü. Moxie uzun zamandır yolda at binmemişti ve efsane ne olursa olsun adamın kemikleri yorgun, vücudu yavaşlamış, zihni zayıflamış olmalıydı. Fakat Lafayette ya da Lafayette kimin hesabına çalışıyorsa o endişelenmekte haklıydı. Edward Bunny'ye kalırsa James Moxie ile duman arasındaki mesafe kapanacak gibi değildi. En azından efsanevi kanun kaçağı Harrods'a ulaşana dek. Fazlasıyla durak var diye düşündü Bunny, Kelly Town'daki bir tavernanın pencere kenarında otururken. Fazlasıyla dikkat dağıtıcı şey, fazlasıyla delilik. Kaşlarını çattı ve limonatasından bir yudum aldı. Evet, yol hikayelerine bizzat şahit olmak bambaşka bir şeydi. Bunny ağızdan ağıza yayılan söylentilerle efsaneleşen pek çok kanun kaçağının vasatın altında olduğuna tanık olmuştu. Kanun kaçaklarından pek çoğunun namlarını hak etmediğini ve çoğu kiralık katilin kanun adamlarından daha az tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Yolun kendisi gibi bir adama ihtiyacı vardı. Yolun asıl yüzünü gören akıllı bir adama. Eğer Edward Bunny olmasaydı bebek yüzlü domuz boklarının hepsi birer efsane olur ve salona giren erkeklerin çalımlarından geçilmezdi. Ama Duman'ın okul binasında yaptıkları, bu fazlasıyla gerçekti. Limonatasını yudumladı ve arkasındaki tavernanın gürültüsü gittikçe artarken sessizce pencereden dışarı bakmaya devam etti. Etrafta hiç kanun kaçağı görmüyordu. Bunun iyi olduğunu düşündü. Yolda birini takip etmek kolay değildi ve daha fazla gevezeliğe tahammül edemeyecekti. Kelly Town'un zengin sakinleri kim olduğunu bilmiyordu. Eğer yolu evi bellemiş adamlardan biri olduğunu öğrenirlerse muhtemelen oradan ayrılmasını isterlerdi. Bunny tıpkı tiksindiği o kanun kaçakları ve kiralık katiller gibi abartılı bir maziye sahipti. Duman Kelly Town'a uğramak zorunda kalmıştı çünkü yağı tükeniyordu. Bunny bunun aptalca olduğunu düşündü. Topal eğer okul binasını yakmak için durmamış olsaydı kanun kaçağına çoktan yetişmiş olabilirdi. Fakat şimdi aynı nedenden ötürü ikinci kez durmak zorunda kalıyordu. Bunny adamı Kelly Town'daki depolardan birine dek takip etmiş, sonrasında da duman işini bitirene dek tavernada beklemeye karar vermişti. Yağın o bacaklara nasıl doldurulduğunu çok merak ediyordu. Ama uzakça bir salonda güven içinde soğuk bir bardak limonata içme arzusu merakına baskın gelmişti. Ama şimdi Bunny yerinde duramıyordu. Neredeyse 20 dakika olmuştu. Katılabileceği bir oyun arayışıyla tavernada etrafına bakındı. Kelly Town sakinlerinin kumar masasına, yol kasabalarında yaşayan pek çok insandan daha fazla para koyduğunu biliyordu ve bunu çokça para kazanmak için bir şans olarak gördü. İçeceğini yudumlayarak etrafındaki oyunları gözlemledi ve hangisine katılmak istediğine karar verdi. Dört kişilik bir masada oturan domuz boku bankacılara kendini sahte bir isimle tanıtmayı planlayarak sandalyesinden kalktığı sırada nihayet dumanın topallayarak pencerenin önünden geçtiğini gördü. Limonatasını bitirdi ve bardağını ahşap tezgaha bıraktı. Barmen bir tane daha isteyip istemediğini sordu. Fakat Bunny çoktan salonun kapılarına doğru yürümeye başladığından adama yanıt vermeye gerek bile görmedi. Dışarıya çıktığında dumanı göremedi. Bunny dumanın o bacaklarla çok uzaklaşmış olamayacağını biliyordu. Ve kiralık katilin güçlü atı, çalıntı olduğuna şüphe yoktu, hala kasabanın girişine yakın bir yere bağlıydı. Yine de çakıl taşlı yol boştu. Dumanın gittiğini gördüğü yönde ilerlemeye başladı. Gelişi güzel bir şekilde dükkanların ve tavernaların içine bakıyor, ara sokakları ve çıkmazları gözleriyle uzun uzun tarıyordu. Kelly Town'un Orchard yolunun sonuna geldiğinde burnuna durmasına neden olacak bir koku çalındı. Yanan yağın kokusu. Başını kaldırıp yukarı baktı ve yeşil ağaçların tepesinden ince bir siyah duman sütununun yükselmekte olduğunu gördü. Kahverengi ceketinin koluyla aldığını silip başını iki yana salladı. Duman biraz deliydi, evet, ama aynı zamanda işini yapması gerekirken en ufak şeyin bile dikkatini dağıtmasına izin veren diğer belalı domuz boklarından hiçbir farkı yoktu. Şimdi ne yakıyordu? Bu adamlar aptal diye düşündü Bunny ve aptallıkları onları takip edilmesi kolay birer hedef haline getiriyordu. Lafayette dumanın uzun zamandır ortalıkta görünmeyen James Moxie'yi yakalamaktansa ıvır zıvırı ateşe vermekle meşgul olduğunu söyleyecekti. Lafayette onu tutan kimseye endişelenmek için her tür nedeni olduğunu söyleyebilirdi. James Moxie paslanmış olabilirdi ama cehennemdeki cennet aşkına dumandan daha hızlıydı ve daha kararlı. Bunny başını iki yana salladı ve ateşin kaynağını gizleyen yoğun bitki örtüsü boyunca uzanan küçük yola girdi. Biraz sonra yüzüne güçlü bir rüzgar çarpınca burnuna çalınan kokudan yaklaştığını anladı. Ağaçlık hududa adım attı ve dalları çıplak elleriyle araladı. Gölgeler ve siyah duman yüzünden pek göremiyordu fakat doğru yere geldiğinden emindi. Saklanmakta iyi olan Bunny yolda biraz daha ilerleyip ağaçların arasına süzülüverdi. Tüm kiralık katiller aynıydı. Beyin yerine domuz yemi taşıyorlardı. Biraz daha yaklaşınca dumanların açıklıktaki küçük bir tuğla yığınından yükseldiğini fark etti. Ama etrafta dumanı göremiyordu. Bunny ağaçlıkta olabildiğince sessiz adımlarla ilerliyordu. Sonra büyük bir ağacın gövdesinin arkasına saklanarak beklemeye koyuldu. Duman geri dönecekti. Burada yaptığı her neyse hiç anlamlı değildi. Haliyle geri dönecek ve ona anlam kazandıracaktı. Bunny'nin seyrelmiş saçlarından ter damlıyordu. Küçük ateşi çepeçevre saran ağaçlık araziyi kolaçan etti ve ateşin içinde ona daha yakından bakmak istemesine neden olan bir şey gördü. Neticede duman hakikaten bir şey yakıyor gibi görünüyordu ve Bunny ne yaktığını görmeye can atıyordu. Bunun Lafayette'i bilgilendirmekle hiçbir ilgisi yoktu, yalnızca öğrenmek istiyordu. Usulca ağacın gövdesinin etrafından dolandı ve bir an için yananın bir iskambil kağıdı, kasırgaların ikilisi olduğunu düşündü. O anda ayağa takıldı ve siyah çizmesi sesi kalaya benzeyen bir şeye çarptı. Düşerken omurdandı, burnuna bir dal saplandı ve dizini bir taşa çarptı. Ama bunların hiçbirini gırtlağına bastırarak onu ezmekle tehdit eden kaygan çizme topuğu kadar çabuk fark etmedi. Bunny yumuşak gün ışığıyla gölgelerin arasından dumanın tepesinde dikilmekte olduğunu gördü.
''Beni mi takip ediyorsun Bunny?''
Bunny konuşamadı, öğürdü, suratı kıpkırmızıydı. Ellerini kullanarak dumanın topuğunu gırtlağından uzaklaştırmaya çalıştı ama beceremedi. Havaya tekmeler savurdu, çırpındı fakat dumanın tek yaptığı topuğuna biraz daha yüklenmek oldu.
''Rahat dur Bunny.''
Yanan yağın kokusu onu boğuyordu. Dumanın çizmesi onu boğuyordu. Bunny'nin yüzünün rengi göz açıp kapayıncaya dek kırmızıdan mora döndü.
''Bir içki ister misin Bunny?''
Duman ayağını Bunny'nin gırtlağında kaydırarak çizmesinin ucunu sertçe Adem elmasına bastırdı. Bunny'nin ağzının iki yanından salyalar akıyordu.
''İçmek istiyorsun öyle değil mi?''
Duman çizmesinin topu Bunny'nin ağzına denk gelecek şekilde döndükten sonra parmağını cebindeki ilmeğe geçirdi ve ipe asıldı. Yoğun kıvamlı yağ hızla akarak Bunny'nin açık vaziyetteki ağzına doldu. Yol bekçisi Duman'ın ayağının altında kıvrandı, öğürdü, çığlık atmaya çalıştı. Küçük elleriyle Duman'ın kalay kaval kemiğini kavradı, başının etrafında bir yağ birikintisi oluşmaya başlamıştı.
''Birkaç meseleyle ilgili yardımına ihtiyacım var Bunny'' dedi Duman.
Bunny öksürerek yağın birazını tükürdü. Duman çizmesini tekrar kaydırdı. Şimdi topu yine Bunny'nin gırtlağındaydı. Bunny yağ içinde kalan gözlük camlarının öte yanından kiralık katile baktı. İçine düştüğü çaresizliğe rağmen Duman'ın yarım yamalak kesilmiş saçlarını fark etmeden edemedi.
''Bir süredir iki farklı kişiye ait izler görüyorum.'' dedi Duman. ''Oysa bir set iz olması gerekiyor. Kanun kaçağıyla mı birliktesin?''
Duman sanki düşünür gibi yukarı gökyüzüne baktı.
''Ama bu hiç mantıklı değil, öyle değil mi? Sen burada benimlesin. Diğer izlerin kime ait olduğuna dair bir fikrin var mı?''
Bunny var gücüyle debelense de Duman baskıyı yalnızca konuşmasına izin verecek kadar azalttı. Hiç düşünmeden ''Yolda yüzlerce iz var.'' diye bağırıverdi Bunny. ''Seni ahmak domuz boku!'' Duman baskıyı tekrar arttırdı.
''Domuz boku mu, ben mi? Olabilir, haklı olabilirsin. Sence çok mu? Düşünüyorum Bunny.''
Bunny gırtlağından yükselen birkaç heceyle ona boğulurcasına yanıt verdi.
''Olabilir.'' dedi Duman. ''Haklı olabilirsin.''
''İn üstümden.'' diyebildi Bunny. Duman başını hayır anlamında salladı.
''Birkaç meseleyle ilgili yardımına ihtiyacım olduğunu söylemiştim. Bu da bir ricam daha olacağı anlamına geliyor, tamam mı Bunny?''
Bunny güçlükle başını aşağı yukarı salladı.
''Bu ahmak domuz bokuna bir iyilik yapmaya ne dersin Edward?''
Bir alev Duman'ın parmaklarının arasında can buldu ve Bunny'nin gözleri fal taşı misali açıldı.
''Ne dersin?''
Bunny ellerinin yardımıyla yüzündeki yağı sildi.
''Bacakları ve benden alan adamları temsil eden kartların hangileri olduğunu söyle.''
Yanıt olarak boğulma sesini andıran birkaç hece duyulunca Duman Bunny'nin gırtlağındaki baskıyı azalttı.
''Tekrar söyle Bunny.''
Boğuşma dışında ormanlık arazi sessizdi. Duman kulak kesildi.
''Ve?''
Belden bükülüp öne doğru eğilen Duman yalnızca dinledi
ve
Bunny konuşmayı bitirdiğinde Duman gülümsemedi, şarkı söylemedi, ulumadı, kafiyeli konuşmadı. Çizmesi Bunny'nin gırtlağına sertçe bastırmaya devam ediyordu. O vaziyette öne eğilerek Edward Bunny'nin kahverengi ceketinin gizli iç cebinde duran iskambil destesini kavradı. Bunny ona direnmeye çalışsa da Duman cebi yırtarak desteği almakta hiç zorlanmadı. Sonra tekrar doğruldu ve kartları Bunny'nin önünde tutarak sararmış desteği birer birer açmaya başladı. Ta ki Bunny'nin güçlükle isimlerini verdiği dört karta gelene dek hepsi aynı gruptandı, bıçaklardandı ve destede birbirleri ardına sıralanmış vaziyette duruyorlardı.
''Sen içmezsin.'' dedi Duman çizmesinin altındaki kıpkırmızı surata bakarak.
Bunny yanıt veremedi. Kendilerine göz kulak olması için onun gibi birine ihtiyaç duyan düzinelerce domuz bokundan birine bakmaktan başka bir şey yapamıyordu.
''Yine de sana bir içki ısmarlamama izin ver.''
Yanmamış bir kibrit Duman'ın parmak uçları arasında alev aldığı anda Bunny haykırmayı denedi. Bunny'nin dudaklarıyla dişlerini kaplayan yağ ışıldıyordu. Duman nihayet çizmesinin topuğunu çekti. Oksijen bir lütuf gibi Bunny'nin boğazına akın ederken Duman elindeki kibriti bırakıverdi. Opal ve Dwight.
Dwight karaltıyı uzaktan gördü ama kim olduğunu anlayamadı. Atın toynaklarının önünden havalanan kardinal sürüsü, yol boyunca uzanan söğüt ağaçlarının kalın dallarına konarken kırmızı bir perde kenara çekilerek açılmış gibi oldu. Karaltı hala atının sırtındaydı. Dwight ailesinin perdeli at arabasının sürücülere ayrılmış yerinde oturuyordu. 40 yüheylanlar güçlü ve sağlam adımlarla ilerliyordu. Dwight dizginleri şaklattıkça kardinal kuşları ötüşüyordu. Nihayet yeterince aydınlık bir yerden doğru açıyla bakınca karaltının şerif olduğunu anladı. Carol hala at arabasındaydı. Yolun meraklı bir kanun adamının kiyle kesiştiğinde demişti Lafayette bir çakışma olabilir ama o an geldiğinde sen yalnızca matemli bir adam olacaksın, dahası değil. Aniden tir tir titremeye ve üşümeye başlayan Dwight zihninde Lafayette'in kırışık yüzünü gördü. At kuyruğu hep haklı çıkma rüzgarlarıyla sağa sola sallanıyordu. Dwight dizginleri sıkıca kavradı ve kendi kendine konuşmaya başladı. ''Sen matemli bir adamsın, dahası değil, matemli bir adam, dahası değil, matemli bir adam.'' Ama sözcükler kaygandı, tutması zordu. Akşamın eli kulağındaydı. Opal öylece duran atının sırtında sabırla oturuyordu. Dwight at arabasını yavaşlattı ve elini saçlarından geçirerek kendine olabildiğince çekidüzen vermeye çalıştı. Karaltı zaman zaman salkım saçak söğütlerin düşürdüğü gölgelerin azizliğine uğruyordu. Ama kanun adamının duruşundan sorularla kuşanmış olduğuna şüphe yoktu. Dwight tüm gerginliğine rağmen bu anı pek çok kez prova etmişti. Hiç bozuntuya vermeden at arabasını yavaşlatarak beklemekte olan Şerif'in yanında durdu. ''İyi akşamlar Şerif Opal.'' Dwight Evers dedi Opal şapkasının ucuna dokunarak ''Şansa bak.'' ''Beni mi arıyordunuz burada yolda?'' ''Aynen öyle. Önce aklıma gelen bütün şık restoranlara baktım.'' Dwight gülümsedi. ''İltifat ediyorsunuz Opal. Veyahut beni iyi tanımışsınız. Hayatım boyunca ağzıma biftekten başka bir şey koymadım.'' Opal de gülümsedi. ''Biraz sohbet edebilmemiz için aşağı inmenizin bir sakıncası var mı?'' Dwight dizginleri siyah minderin üzerine bırakıp at arabasından indi. Aynı anda Opal de atından inmişti. Böylece iki adam yolun kuzeyinde karşılıklı durdular. Kasabanın çiçeği burnunda dolunu bulmak için Harrows'un altını üstüne getirmenizin nedeni nedir Şerif? Yani biraz öyle oldu değil mi? Eşinizin vefatı hakkında bazı sorularım var. Dwight şaşırmış numarası yaptı. Öyle mi? O halde devam edin. Sizin aklınızı çelen gizemin ne olduğunu öğrenmek isterim. Opal şapkasını çıkardı ve gömleğinin koluyla alnını sildi. Çok üzgün olduğunuzu tahmin edebiliyorum ve sizi incitecek bir şey söyleyecek olursam şimdiden özür dilerim. Devam edin Şerif, ben de herkes gibi biriyim. Büyük üzüntü içinde olmama rağmen kanuna yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Güzel, çok güzel. Eşinizin neden öldüğünü öğrenmek istiyorum. Dwight derin bir nefes aldı. Emin değilim. Doktor birkaç şeyin birleşimi olduğunu söyledi. Görünüşe bakılırsa kalbi zayıf düşmüş. Hangi doktordan bahsediyoruz? Aynı zamanda yakın bir dostum olan Alexander Wolf'tan. Wolf? Bu adı anımsayamadım. Doktor Wolf genelde nerede hizmet veriyor? Charles'ta. Alexander'la mazimiz uzun yıllar öncesine dayanır. Öğrenciyken onu tıbbiyede ziyarete giderdim.
Öyle mi?
Öyle.
Pekala, ben bir sonuca vardığımı düşünmenizi istemem ama Alexander Wolf'u elime ulaşan hiçbir nüfus kaydında bulamadım. Ve haliyle eşinize neler olduğunu söyleyecek en doğru adam olmayabileceğinden endişe ediyorum. Bu soruyu da ondan sordum.
Az önce Carol'ı götürdüğüm doktorun adını bilmediğinizi söylememiş miydiniz?
Hata etmişim. Sessizlik bir an için.
Onu bulmak için nüfus kayıtlarına mı baktınız?
Opal başıyla onayladı.
Kulağa beni soruşturuyormuşsunuz gibi geliyor Şerif Opal.
Öyle mi?
Bence öyle.
Evet.
Dwight'ın aklı karışmış görünmeye çalıştı.
Evet ne Şerif? Wolf'un neden nüfus kayıtlarında olmadığını söyleyebilir misiniz?
Dwight elini çenesine götürdü ve düşünür gibi yaptı. Hayır, söyleyebileceğimi sanmıyorum. Tabii eğer Charles'ın yarısını ve benim gibi iyi dostlarını oyuna getirmediyse... Alexander Wolf saygın bir doktordur. Onu tıbbiyede okuduğu günlerden beri tanırım.
Opal Dwight'in yüzünü inceledi, dudaklarını oynatışını, hareketli göz bebeklerini.
Bunu az önce de söylediniz, fakat eşinizin ölüm nedenini belirleyebileceğini düşündüğünüz bir doktorun kayıtlı olması gerekir. Bir diğer deyişle resmi.
Bu konuda sizinle hemfikir olduğumu söyleyemeyeceğim. Arkadaş olduğum için yeterlilik belgesinin olmadığına ihtimal vermemiş olabilirim. Ama buna pek takılmıyorum. Alexander Wolff'a inanıyorum.
Eğer Charles'a gidersem adamı şahsen bulabilir miyim?
Evet, elbette.
O halde bunu değerlendireceğim. Belki de kimliğini doğrulamakta neden sıkıntı yaşadığımı bana bizzat açıklayabilir.
Bunu neden gerek duyduğunuzu sorabilir miyim?
Kasabamda bir hanımefendi vefat etti ve ben de nedenini bilmek istiyorum. Belki içtiği bir şeydendir, belki biftektendir. Bu mesleği yapan hiç kimse doğrulanamayan sonlardan hoşlanmaz.
Evet, anlıyorum ama size adamı tanıdığımı ve onu karımı muayene ederken gördüğümü söylüyorum.
Tüm bunları anlıyorum. Sadece adamın işe en uygun kişi olduğundan emin olmaya çalışıyorum.
Anladım. Bir an için onun gerçekte var olup olmadığını merak ediyormuşsunuz gibi geldi de.
Opal Dwight'i yakından inceledi.
Eşinizi ne zaman muayene etti Bay Evers?
Ne zaman mı?
Evet.
Yere yığıldığı akşam.
Charles buradan epey uzakta. Her şeyi gecenin karanlığında mı yaptınız?
Gece henüz tam olarak çökmemişti. Sahneyi zihninizde canlandırmanız için ayrıntıya ihtiyacınız olur diye fener taşıdığımı söyleyebilirim.
Burada Harrow's'ta pek çok doktor var. Hele Doktor Walker muhteşemdir. İlletin içini dışını bilir.
Bu konuda sınırı aştığınızı düşünüyorum. İsteyen istediği doktora gidebilir.
Elbette, fakat eşinizin durumunun aciliyeti düşünülünce...
Aciliyet yoktu.
Yok muydu?
Yoktu, eşim kurtarılamazdı.
Anlıyorum.
Emin misiniz?
Neden sordunuz?
İçimde bana inanmadığınıza dair bir his var.
Opal gülümsedi. Dediğim gibi, bilinmeyenin büyük bir hayranı değilimdir.
Yasta bir adam olduğumu unutmayın.
Sen sadece yas tutan bir adamsın diye düşündü Dwight. Unutmuyorum.
25. ayrımın sonu. Sayfa 278.